Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. 21. söz iki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevguta. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten, büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım o zat, o sözü, bütün nüfus-ı emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Dedim, ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevguta. Nisa suresi 103. ayet. Mealen, şüphesiz ki namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Belli vakitler içinde diyor. Yani her ibadetin kendine has vakti olmakla birlikte namaz ibadeti işte hac gibi değil, ömürde bir defa. Veya zekat gibi değil, senede bir defa veriyorsun. Veya oruç gibi değil, farz oruç gibi değil. İşte senede 30 gün tutmak mecburiyeti var. Yani senede bir ay, diğer 11 ay istersen tutmaya da bilirsin. Ama namaz öyle değil. Her gün içerisinde vakitler değiştikçe kılınması mecbur, farz bir vazife. Günün 5 vakti var. Sabah, öğle, akşam, işte yatsı, ikindi. Hatta Üstad 9. sözde günü 6'ya ayırıyor. Bu namazda bir de teheccüd namazını ekliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farz olmakla birlikte bize farz bir namaz değil. Dolayısıyla 5 farz namazı kılma mecburiyetimiz var. Yani namaz işte biriktirerek kılınmaz. Çünkü bir vaktin namazı var. İşte bu vakitte yatsı namazı imsaka kadar kılınabilir. Bunu daha sonra kılamayız. Bu vakte özel bu. İşte bu vakit geçtikten sonra bunu kaza sadedinde belki 10 tane, 20 tane, 50 tane de kılsak bu vaktin yatsısını tutmaz. Bu vakitte kılınması gerekiyor. Sabah vakti girince sabah namazı, diğer vakitte öğle namazı derken ikindi, her vakitte ayrı ayrı namaz kılmamız gerekiyor. İşte ben sabahleyin evden çıkarken işlerimin yoğunluğundan dolayı 5 vakit namazı birden çıkayım gideyim olmaz. Çünkü kılarsan yatsı namazını da kılmış olacaksın. O vakit henüz gelmedi. Veya işte ben akşama kadar çalışıyorum, akşam gelince evde hepsini kılayım. O da olmaz. Cenab-ı Hak böyle emretmemekle birlikte, farz olan vakitte namaz kılınmamış olur, terk edilmiş olur. Belli vakitlerde diyor ayet, sizin üzerinize farz olarak yazılmıştır. Farz, Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle, mecburiye, ittiba mecburiyet var. Yani farzı kılmak zorundayız. Terkinde azap ve ikab var. Herkes ona ittibaa mükelleftir. Yani yaşamak için nefes almaya muhtaç olduğumuz gibi. Mesela adam işte intihar etse, bir sandalyeyi koysa, işte tavana bir ip bağlasa, sonra intihar etse, kazara intihar etti demeyiz. Yanlışlıkla, ihmalen intihar etti. İşte yanlışlıkla, işte küçük bir ihmal sebebi intihar etti demeyiz. Canına kıydı deriz. Onun için farz ihmal edilmez, terk edilmez. Yapılmasında mecburiyet var. Nasıl ki nefese ihtiyacımız var. İşte bir şekilde suistimal edilip intihar edilse adama canına kıydı diyoruz. Namaz kılınmaması da hafif görülmemesi gerekiyor. Namaz kılınmadığı zaman bu suçtur. Çünkü farz bir vazife. Bediüzzaman Hazretleri farize-i hılkat diye bir ifade kullanıyor. 26. sözde küçük bir cümle, bu cümlede insan niçin namaz kıldığını, niçin ibadet ettiğini aslında özetliyor. Diyor ki, hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hılkat ve neticeyi sanat bil. 1. Biz niçin ibadet ediyoruz? Geçmiş nimetlerimize şükretmek için ibadet ediyoruz. Yani ubudiyet mukaddeme-i mükafat-ı lahika değil, netice-i nimeti sabıkadır. Yaptığımız ibadetler, kulluğumuz, ileride alacağımız bir mükafat için değil, geçmişte gördüğümüz nimetlerin şükrünü eda etmek içindir. Yani biz ücretimizi peşin almışız. Dolayısıyla ondan sonra vazife yapmakla muvazzafız, vazifeliyiz. İşte Allah bize insanlığı vermiş, imanı vermiş, hidayeti vermiş, bizim için peygamber göndermiş, bizim için kitap indirmiş, güneş bizim için çalışıyor, yeryüzü bizim için musahhar olmuş, hayvanat bize hizmetkar vesaire. Sayılamayacak kadar çok nimetler var. Bunların şükrünü eda etmek için namazda muvazzafız. Namazı kılmak zorundayız. Namaz bunun için bizim üzerimize farz bir vazife. Vazife-i fıtrat, fıtrat yani insanlık denen fıtratın vazifesi namazdır. Şu dünyaya nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz, intizamsız, vazifesiz, hikmetsiz göremezsin. Yani kainat denilen sistemde bir karıncanın, bir kara sineğin bile bir vazifesi var. Güneşin, hakeza, yıldızların, galaksilerin, gezegenlerin vazifesi var. İnsanın, kainatın yaratılış sebebi olan insanın, bütün mahlukatın, hayvanatın, mevcudatın, sultanı hükmünde olan insanın bir vazifesinin olmadığı düşünülemez. O zaman onun vazifesi nedir? Hizmettir, ubudiyettir. Ubudiyetin özü, esası, olmazsa olmazı, en büyüğü namazdır. Farize-i hılkat, yani yaratılışımızın farzı, sen insan olarak mı yaratıldın? Namaz kılmak zorundasın. Hılkatin, yaratılışın namazı emrediyor. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de bir ilemde çok veciz ifadeler kullanıyor. Arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakıldığında parçalamak için yaratılmış olduğu anlaşılır. Hakikaten arslanın pençesine baktığınızda, zaten o da o işi yapıyor belgeselleri izlediğimizde. Kavunun letafetine dikkat edilirse, adeta kavun beni ye diyor. Allah onu yememiz için yaratmış, yenilmesi için yaratılmış. İnsanın istidadına bakılırsa, insan da ibadet için yaratılmıştır diyor. Şimdi insanla Allah öyle koordinatları geniş, belki de sınırsız denecek derecede kabiliyet vermiş. Mesela bütün ilimleri insanın ömrü vefa etse, insanın ömrü yetse bütün ilimleri yutabilir. Mesela bir adam hem tıbbı okur, doktor olur, hem işte ziraat mühendisi olur, hem bilgisayar mühendisi olur, hem astronot olur. Olur da olur, istese, ömür de yetse. Sonra bütün meslekleri icra edebilir. Hem berberliği öğrenebilir, hem terziliği öğrenebilir, hem başka sanatları icra edebilir. Hem de her türlü spor da yapabilir aynı adam. Yüzme de yapabilir, dağa tırmanır, işte paraşütle yamaçtan atlar vesaire, futbol yapar, voleybol yapar, hepsini yapabilir. Dolayısıyla sair hayvanata baktığımızda bir iki istidadı ancak inkişaf ederken, insanın istidadına baktığımızda çok geniş bir potansiyelle karşılaşıyoruz. Yani bu istidat kıymet terazisine konulduğunda elmas denilecek derecede. Peki dünya için harcanırsa, dünya 60 senelik bir hayat. Yarısı uykuda geçiyor, diğer yarısı çocukluk falan, 10-15 sene eline bir hayat geçiyor. Bu hayat bu istidatla kıyas edildiğinde bir cam parçası, yani elması verip cam parçasını almak olmayacağına göre insan dünya için yaratılmamıştır. Ebedi hayat için, ahiret için yaratılmıştır. O ebedi hayatın da ona yüklediği sorumluluk hizmettir, ubudiyettir, kulluktur. Ayrıca ruhunun ulviyetine, ebediyete olan dereceye iştiyakına dikkat edilirse, en evvel bu insan daha latif bir alemde yaratılmış da teçhizat almak üzere muhakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır diyor. Ve ayete döndüğümüzde müminler için namaz belli vakitlerde farz bir vazife olarak emredilmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir zaman sinnen cismen rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Burada adamın biri değil de adamın vasıflarıyla beraber o adama nazara verdi. Bir zaman biz işte nefsin namaz kılmama bahanelerini çıkartmıştık. 40 kadar madde olmuştu. İlham kaynağımız da tabii ki 21. sözdü, başta Risale-i Nur'da, başka bahisler olmakla birlikte. Dolayısıyla burada bu 21. sözü ciddi incelemiştik. Yani benim kanaatim, kanaate itiraz edilmez. Bu vasıflarda da sanki namaz kılmama bahanesi üreten nefsin özellikleri gizlenmiş gibi. Mesela sin, yaş. Adam büyük bir adam. Ne cihetten büyük? Yaşça büyük. Cisimce, cüssesi itibariyle büyük. Sonra rütbeten, rütbesi itibariyle büyük. Demek ki komutan, paşa bir adam. Ondan sonra. Yaş, yani günümüz insanı yaşını bahane ederek namaz kılmama için bir yol bulabiliyor. Ben ihtiyarım. İşte bu halde nasıl namaz kılabilirim falan diyor. İşte cisim cihetinden baktığımızda insanın cismi büyük olursa, yani çok ağır kilolu olursa, hastalığa sebebiyet veriyor birincisi. Yorgunluğa sebebiyet veriyor ikincisi. Çok uykuya sebebiyet veriyor üçüncüsü. Dolayısıyla hastalıktan dolayı, yorgunluktan dolayı, uykusuzluktan dolayı da insanlar namaz kılmamaya bir yol buluyorlar. Yani nefis onlara o yönde bir yol gösteriyor. Rütbe cihetinden de bulunduğu konumu, bulunduğu makamı muhafaza etmek için insanlar veya iş yoğunluğundan dolayı, işte şöyle işlerim yoğun, şöyle bu makamın gerektirdiği sorumluluk var falan gibi insanlar namazı terk edebiliyorlar. Bir cihetten de büyük bir adam ama insan yaratılışının en büyük vazifesi olan namazı küçük görüyor ya da lakayt namaza karşı. İyidir, güzeldir, eyvallah. Ama yani her gün her gün kılınmasa olmaz mı der gibi bir fetva arayışı içerisinde üstada bunu söylerken. Veya işte fazla nefsi kabul etmek istemiyor, ağır geliyor falan diyor. Yani adam büyük olabilir ama söylediği şey büyüklüğe yakışan bir ifade değil. Ya da yaş büyük olmasıyla, rütbe büyük olmasıyla, işte omzunda apoletler, pırpırlar, kalabalık olmasıyla veya insanın vücudunun büyük olmasıyla büyük olunmuyor. Birinci meclise Bediüzzaman Hazretleri davet edildiğinde bakıyor ki o meclisteki azalar, işte o zamanın paşaları, İşte o zaman Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin işte savaşan cehdeden askerlerine komutanlık yapanlar, işte alimler, fazıllar, neyse o büyük seçilmiş zatlar, birinci meclisi oluşturan azalar, mebuslar ekseriyette namaz kılmadığını müşahede ediyor. 10 maddelik bir namaz beyannamesi kaleme alıyor. Mesnevi Nuriye'de var. Kazım Karabekir Paşa'ya bunu okutuyor. Orada bir yerde şöyle diyor. Bu alemde Evliyaullah hükmünde, Allah'ın velisi hükmünde olan gazi ve şehitlere kumandanlık ettiniz. Kurtuluş Savaşı'nda insanlar gazi veya şehit oldu. Dolayısıyla veli olmasa da o şehitlik ve gazilik makamı onlara velayet mertebesini kazandırdı. Onun için onlar Evliyaullah hükmündedir. Kur'an'ın evamirine, emirlerine, başta namaz, en büyük emir imandan sonra namaz. Evamiri katiyesine, kati emirlerine imtisal etmekle, tabi olmakla, o emirleri yerine getirmekle, hayatınıza tatbik etmekle, ihmal etmeyip de uygulamakla, öteki alemde gazi ve şehitler hani Evliyaullah hükmünde oldular ya, yüksek mertebelere terakki ettiler ya, onlara refik olabilirsiniz namazınızı kılarsanız. Ama siz namaz kılmazsanız sizin gibi zatların da himmeti bunu iktiza eder diyor. Eğer namaz kılmazsanız burada kumandan iken, komutan iken orada bir neferden, rütbesiz bir askerden istimdadı nur etmeye mustar kalacaksınız. Yani ışık dilenciliği yapmak zorunda kalacaksınız. Siz burada komutan olabilirsiniz. Allah'la irtibatınız yoksa, ibadetlere karşı lakaçsanız, namaza ehemmiyet vermiyorsanız, orada bir asker sizden daha büyük olacak. Evet. Adamın ismi tasrih edilmemiş, açıklanmamış. Çok hikmetler olabilir. Bir hikmeti, doktor hastaya bakmaz. Acile kanamalı bir hasta geldiğinde, ya bu adam alim midir, cahil midir, zengin midir, fakir midir, Ermeni midir, Türk müdür, Hristiyan mıdır, Müslüman mıdır demez. Kanamalı olan bölgeye müdahale eder. Ameliyatsa ameliyat, işte ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Bediüzzaman Hazretleri de adamın şahsı kim olduğuyla pek ilgilenmiyor. Hastalığıyla ilgileniyor. O şahsın, o adamın şahsında ahir zaman insanının hastalığı, namazda gevşeklik, namazda istikrarı yakalayamamak. Yani ibadet disiplini içerisinde namazı kılamamak günümüz insanın büyük problemi. Çünkü baktığımız zaman namazda muvaffak olanlar, olamayanlara nispet edilse sayısı az. Hem de bir İslam memleketinde. Onun için namazla alakalı ikazlarla namazın ehemmiyetini, kıymetini, manasını üstadımız anlatıyor. O derece anlatıyor ki Fihrist'te sözlerde, 21. sözle alakalı şu ifadeler kullanılmış. Namazın o kadar güzel bir tarzda kıymetini ve faydasını gösterir ki en tembel ve en fasık adama dahi namaza karşı bir iştiyak verir, gayrete getirir. Bu manada bir ders Cenab-ı Hak külli istifade etmeyi nasip etsin. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Ben bir ara çok uzun düşünmüştüm namaz kılmama bahaneleri üzerinde. Ya bir insan neden namaz kılmaz? Başta nefsim olmak üzere. Düşündüm bunun özü tembellik. Üstad da burada diyor tembellik kulağıyla şeytandan o dersi alıyor. Biz ehli iman, ehli İslam olduğumuz için şeytan bize namaz kılma demez. Namaz kılmamaya teşvik eder. Yani sonra kılarsın, sonra kılarsın, daha sonra kılarsın. Henüz vakit çıkmadı. Vakit çıktı, önemli değil, kaza edersin. Öbür vakit çıktı, zaten bugün iki vakiti de kılamadın. Bugün kılma bari, olmaz böyle bir kılıyorum bir kılmıyorum falan gibi. Veya işte hastasın, yorgunsun falan deyip tembellik damarımızı tahrik etmek suretiyle, bizi tembelliğe alıştırmak suretiyle namazdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla namaz kılmama bahanelerini bir çuvala doldursak, sıksak ondan tembellik damlar diye düşünüyorum. Şimdi mesela adam diyor ki işlerim yoğun. Aslında işleri yoğun değil. Hakikat nazarında, yani tahlil edilse işin içinde tembellik var. Şimdi mesela bir adam 8 saat en az çalışıyor. 12 saat çalışanlar, 15 saat çalışanlar da var. Mesela ben bir abiyi derse davet etmiştim ticaret yaparken. Gıda toptancısıydı, yağ fabrikaları da falan vardı. İşte 15 saatten fazla çalışıyor. Sabah hava daha güneş doğmadan evinden çıkıyor. Akşam 12'de 1'de ancak dönebiliyor. Ya bu iş yoğunluğu, yorgunluğu, stresi içerisinde biraz nefes almak lazım. İşte bir manasında bazı şeyler anlattıktan sonra kendisini derse davet ettim. Dedim bir saatini bize ver. Bir saat. Bir saat gelir dersi dinlersen inşallah diğer vakitler, haftanın diğer vakitleri güzel geçecek falan diye. Ben dedi haftada kendime ayıracak bir saatim yok dedi. Yani ders teklifini kabul etmedi. Şimdi dolayısıyla bu iş yoğunluğu içerisinde günlük 15 saate gözü kesen nefis bir saat namaza niye gözü kesmiyor? Diyelim namaz kılmıyorsa o kişi inşallah kılıyordur. Tembellik. Hasta oluyor mesela adam. İşte ben hastayım diyor. Hasta olduğun zaman acile gidiyorsun, saatlerce bekliyorsun, röntgen çektir, tomografiye gir, efendim şöyle böyle bir sürü zahmet meşakkatin altına girmekte bir sakınca görmüyorsun. Ama namaza gelince işte hastayım. Ya bu işin içinde başka bir şey var. Sanki oradan şeytan üflüyor, sen hastasın, sen şöylesin, böylesin deyip tembellik damarını kullanmak suretiyle namazdan uzaklaştırmaya çalışıyor. O vakit anladım, o zat, o sözü bütün nüfus emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. Demek ki günümüzün ortak problemi bu. Günümüz insanının en büyük sıkıntısı bu. Namazda istikrarlı bir şekilde namaz kılmama sorunumuz var. Bunu tedavi ediyor Üstad Hazretleri. Evet. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Bu cümleler uzun müzakere konusu, mütalaa konusu. İşte burada bir sürü soru var. Bediüzzaman Hazretleri nefsi emmare midir? Nefsi emmare olmadığı halde niçin kendini nefsi emmare görüyor? İşte o nefsini ıslah etmemiş midir falan filan diye bir sürü sorular uzun sorulabilir. Buralara girersek dersimizin manası ve makamı kaybolacağı gibi vaktimiz de yetmeyebilir. Ama bir cümleyle, her nefiste kötülüğü emretme potansiyeli var. Ama üstad gibi büyük zatlar o potansiyeli, yani nefsin eline vermemişler. Yani nefsin kendilerini zarar vermesine müsaade etmemişler. Yani tabiri caizse nefsiyle aslanlar gibi çarpışmışlar. Nefsin derece ve mertebeleri var. En aşağı seviyesi emmare, levvame, işte mutmainne, marziye derken o mertebelerde terakki etmişler. Aksi takdirde nefiste bu emmarelik boyutu olmazsa imtihan olmaz. Hatta Kastamonu laikasında manevi bir nefs-i emmareden bahsediyor. Evliyaullah hükmünde olan zatlar nefs-i emmareden şikayet etmişler diyor. Asaf ve damarlara o nefs-i emmare vazifesini tevdi ediyor falan diyor. Bir de bu asrın gereği Hazreti Üstad'ın tebliğ metodu böyle. Yani bu asırda böyle tebliğ etmek lazım. Önce nefsine, sonra muhataplarını anlatmak lazım. Yoksa tesir kırılıyor. Zaten Üstad daha sözleri açtığımızda birinci sözde ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum diyor. Bu da ayrı bir boyut. Dolayısıyla siz ilimde inkişaf etmek, işte karşınızda konuşan alim birisinin ilminden istifade etmek istiyorsanız kendinizi cahil görmeniz gerekiyor. Eğer kendinizi cahil görmezseniz, adam Kur'an'ın bütün nüktelerini de anlatsa, ben biliyorum dediğiniz zaman kapı kapanır. İşte kendimizi günahkar görmezsek tövbe istiğfar etmeyiz vesaire. Ya bu da bir nevi ubudiyettir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ne demek? Cahil adam başkasına ilim öğretemez. İşte kibirli adamdan tevazu öğrenilmez. Cimri adam cömertlik dersi verilmez vesaire gibi örnekler söylenebilir. Bunlar gibi nefsini ıslah etmeyen de başkasını ıslah edemez denilmiş. Yalnız bu bazen yanlış anlaşılıyor benim kanaatimce. Şöyle anlaşılması lazım. Yani ben şimdi diyelim o zaman emri bil maruf, nehyanil münker dediğimiz Allah'ın emirlerini insanlara anlatmak, yasaklarından onları sakındırma noktasında tebliğ ve nasihat yapmayacak mıyım? Çünkü nefsimi ıslah etmemiş miyim? Etmemişim. Veya işte ben çocuğuma hakikatleri anlatmayacak mıyım? İşte öğretmense talebelerine, imamsa cemaatine anlatmayacak mı? Nefsini ıslah etmemiş. Yani her insan, insan olması hasebiyle hata yapar, günaha girebilir. Tövbe istiğfar edip, elini yıkayıp tabiri caizse hizmetine devam etmeli. Ama şu bilinmeli ki, nefsini ne derece ıslah ederse o derece nasihat tesir eder. Yani nefsi kemaliyle ıslah etmek 10 birimse, siz bir birim ıslah etmişseniz, sizin tesiriniz bir birim olacaktır. Mesela Sohbet-i Nebeviye bir iksirdir diyor. Bir dakika Resulullah'ın huzuruna gelen adam, kızını diri diri gömmüş, gelmiş Resulullah'ın huzurunda bir dakika ders dinliyor veya işte o atmosferde bulunuyor. Daha karıncaya ayağını basmayacak bir merhamet kesbediyor. Dolayısıyla tebliğin, nasihatın tesiri bununla ölçülü. Ama hem günah işliyor, hem haram işliyor, hem de nasihat edeyim, hem de tebliğ edeyim derse o insan yalancıdır. Evet. Dedim, ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Şimdi bir adam var, ya bir adam şeyi var, tipi var. Adamın döşeği tembellik, uykusu, gaflet, uyanık hali cehli mürekkep. Bu adama ciddi manada sarsmak lazım. İkaz etmek lazım. İşte bu derste bu ikazlar var. Bir iki cümleyle cehli mürekkep nedir? Cehli mürekkep bir başka yerde ifade edildiği şekliyle hem bilmemek hem de kendini bilir zannetmek. Dolayısıyla bu zamanda insanlar namazın hikmetlerini bilmediği için namaza gerekli kıymeti, ehemmiyeti vermeyebilirler. Namazın hikmetlerini bilmemek, o noktada cahil olmak namaz kılmama noktasında bir sebeptir diyebiliriz. Mesela adam diyor işte namaz iyidir fakat her gün kılınmasın diyor. Veya namaz iyidir tamam da benim de kalbim temiz kılmasam da olabilir diyor. İşte namaz iyidir tamam ama gençler de gençliklerini yaşasınlar işte ihtiyarladığında kılarlar diyor. İşte namazın hikmetini, ehemmiyetini bilmemenin neticesi bunlar. Yani aslında namaz yaratılışımızın gayesi, hayatımızın neticesi, fıtratımızın vazifesi, kalite ve kıymetimizin sebebi, dünya ve ahireti cennete çeviren ilahi bir formüldür. Rahmet deryasının pusulasıdır. Saadet definesinin anahtarıdır. Huzur ikliminin parolasıdır namaz. Ama işte bunları bilmeyen insanlar namazdan lezzet ve haz alamıyorlar. Namaza sahip çıkmıyorlar. Ömer Sevinç Gül'ün bir ifadesi var. Seccade tahtım, secde saltanatım, kulluğum sultanlığımdır diyor. Böyle diyemiyorlar. Gaflet uykusu içinde bir iki cümle söyleyeyim. Mesnevi Nuriye'de senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata ve ihtimama mecbur eder. Tedbir almaya, ihtiyat göstermeye, özen göstermeye mecbur eder. Onlardan bir tanesi şöyle. Ömür uzun. özür dilerim. Ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, aczi mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Ömrümüz hem az, yolculuğumuz da devam edecek ebede kadar. Hem de kuvvetimiz, gücümüz yok. Aczi mutlak gibi elim elemlere maruz kalacağız. Kabir kuyusunu kapatacak hiç kimsenin iktidarı yok. Hiç kimse ölümü öldüremez. Dolayısıyla bu hayatın bir muhasebesi var. İman ve küfür muhasebesinden sonra karşımıza çıkacak en büyük sual namaz. Fakat insan bunu gündeminden çıkartıyor. Her nasılsa gaflet uykusuna dalıyor. Sanki ölüm çok uzakmış, kabir çok uzakmış gibi düşünüyor. En büyük vazifesi olan namazı ifa etmeyebiliyor. Ya işte biz buna gaflet diyoruz. Geçenlerde Alaaddin abinin bir yazısını okudum. Biz o yazıyı videoda yapacağız. Enteresan bir yazı. Diyor ki şehrin ortasında eski bir mezarlık var. Şehrin ortasında eski bir mezarlık var. Belediye o mezarlığı oradan kaldırmak kararı vermiş. Sonra işte ilan etmiş. Eğer sizin de burada cenazeniz varsa gelin onu alın filanca mezarlığa nakledelim falan diye. Fakat kimse cevap vermedi. Çünkü eski mezarlık olduğu için yıllardan beri oraya bir cenaze defnedilmemiş, yeni mezarlığa defnedilmiş. Sonra o ilan ettikleri gün tamamlanınca dozerler girdi oraya diyor. O mezarlığı kaldıracaklar. Dozerler oraya girdi. İşte kepçeler çalıştı. Kamyonlara o mezarlık dolduruldu. Ve kamyonlar gidiyor. O kamyonun içerisinde yüzlerce, belki binlerce insan, yani kemikler birbirine karışmış bir vaziyette gidiyorlar. O giden o insanlar bir zaman bu şehrin sakinleriydi. İşte benim malım, benim mülküm, benim işte kuvvetim, benim servetim, benim devletim diyen adamlardı. Şimdi ise bir kamyonun içerisinde kemikler halinde işte birbirleriyle koyun koyuna yatmış gidiyorlar. Yüzlerce insan. Yani akıbetimiz aslında bundan farklı değil. Ama hala gaflet içerisindeyiz. Bediüzzaman Hazretleri gafletimizi şöyle izah ediyor. Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar? Zailat-ı faniyeye ihtimam, bakiyat-ı daimeden tegafil edeceksin. Evet, nefis gaflet uykusuna bizi yatırıyor. Zail fani geçici işlere acayip ihtimam gösteriyoruz. Acayip düşünüyoruz. Bir cep telefonu alsak 100 kere tahlil yapıyoruz. Özelliklerini kurcalıyoruz falan. Ama namaza gelince gevşek davranıyoruz. İşte bu gaflet uykusu. Evet, birinci ikaz, ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Yani hiçbirimizin, bırakın bir sene sonrasını, yarına çıkmaya bir teminatı, bir elinde garantisi, bir kat'i bir senedi yok. Ama niye biz sanki yıllarca, sanki yüzyıllarca, sanki sonsuza kadar namaz kılacakmışız gibi namazdan bizi nefis korkutuyor da namaza karşı ya kıl kıl bitmiyor gibi gevşeklik gösteriyoruz? Demek ki bu bizim hastalığımız, buradaki hastalığımız neymiş? Tevehhümü ebediyet. Daimi kalmamız, yani ebediyen dünyada kalmamız mümkün değil. Her an ölmemiz vaki olabildiği halde sanki daimi kalacakmışız gibi nazlanıyoruz. Buna tevehhüm ebediyet diyor. Tevehhüm vehim demek. Yani hakikat olmadığı halde nefis şeytan bize yutturuyor. Hakikati yok. Peki Allah kuvve-i vehimiyeyi, yani tevehhümü niye vermiş? Bu duygu olmasaydı insan taş taş üstüne koymazdı. Ya sen niye evleneceksin? İşte yarın evleneceksin, yarın ya ölürsen işte aldığın hanımı dul bırakacaksın. İşte çocuğun olacak, yetim bırakacaksın. İhtimal. Ama kuvve-i vehimiye devreye giriyor, diyor ki işte sen evleneceksin, uzun yıllar saadetli bir hayatın olacak, çocuğun olacak, hatta çocukların olacak, hatta çocuklarının mürüvvetini göreceksin, torunlarını seveceksin falan. 80-90 sene yaşayacaksın falan diye devreye giriyor. İnsan evleniyor. İş daha keza iş yeri açıyor falan. Ama burada kuvve-i vehimiye yanlış kullanılmasıyla, dünyayı hiç bitmeyecekmiş gibi göstermesiyle insan namazdan usanıyor. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini, hakiki bir hayat ebediyenin saadetine medar olacak namaza sarf ederdin. Ömrümüz az mı? Evet, ömrümüz hakikaten çok az. 17. söz, eyvah aldandık, şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran hayat bir uykudur. Uyku, şu anda uykudayız, ölünce uyanacağız. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Rüya için işte en uzunu 7 saniye diyor. Bazı bilim adamları 20 saniye diyor. Bazıları demiş ki 90 saniyedir en uzun rüya. Dolayısıyla biz şu anda rüyadayız. Diğer türlü de düşünebiliriz. Ahirete kıyas ettiğimizde sonsuz. Trilyon, katrilyon seneler var. Ebedi hayatımız var ve dünya hayatı ona nispet edildiği zaman bir nokta bile değil, bir saniye bile değil, bir dakika bile değil. Diğer taraftan dikkat ederseniz adam diyelim ki 1940'da vefat etmiş. 1940'da doğmuş diyelim. 2015'te vefat etmiş. Kaç sene? 75 sene yaşamış. İyi bir sene. Normalde 60 seneyi çok geçmiyor. Ne yazılıyor? 1940-2015 arasında ne var? Küçük bir çizgi. İşte hayat bu demişler. Küçük bir çizgi. Ömrümüz az. Eğer namaz kılmazsak, eğer Allah'a karşı sorumluluklarımızı başta namaz olmak üzere ifa etmezsek faydasız gidiyor. Niye? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Tarlada mahsulat alamazsanız, en verimli tarla da olsa, hasat zamanı hiçbir şey alamazsanız faydasızdır o tarla. İşte dünyanın en güzel tohumu olsa, siz onu toprağa atıp işte gül yetiştirmezseniz o tohum faydasızdır. Üstad Barla Laikası'nda diyor ki, şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti hayat-ı bakiyeye çekirdek, mebde, menşe olması cihetindendir. Dünyanın kendisi noktasından, yani manayı ismiyle diyoruz biz buna, veya nefis cihetiyle hiçbir kıymeti yoktur. Dünyanın kıymet alması ahiretin mezrası olması cihetindendir. Dünya ahiretin tarlası olduğu yönüyle kıymet kazanır. Dünya Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelligahı olması cihetiyle kıymet kazanır. Dolayısıyla biz bu manadaki bir dünyadan nasibimiz yoksa bizim bu dünyada yaşamamız, ömrümüz faydasız gidiyor demektir. Evet, anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak namaza sarf ederdin. Günlük 24 saat var, 1440 dakika. Cenab-ı Hak bizden 60 dakikasını istiyor. O 60 dakika fani hayatımızı bakileştiriyor. Hakiki bir ebedi hayatın saadetine, mutluluğuna, vasıta, vesile oluyor. Bir de dördüncü sözde diyor ki, insan namazını kılarsa, sair meşguliyetleri de ibadet hükmüne geçer diyor. Yani biz namaz kıldığımız zaman dükkanımızda satış yapıyorsak, o da ibadet hükmüne geçiyor. Güzel bir niyetle. Yani helal haram hududuna dikkat ederse insan. İşte doktorluk yapıyor, işte başka bir meslek icra ediyor, öğrenci okuyor. Güzel bir niyetle, Allah'ın rızasına uygun bir niyetle, o manayı niyet ederek iştigal ederse ve namazlarını kılarsa o dakikaları ibadet hükmüne geçiyor. Evet, bir güzel, hoş, rahat ve rahmet bir hizmete sarf ederdin diyor. Eğer anlasaydın, sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak, hoş bir zevki tahrike sebep olur. Yani kısaca, namazın işte güzel olduğunu, hoş olduğunu, rahat olduğunu, çok rahmetli bir mesai olduğunu izah ediyor. Bunlarla da ilgili çok güzel sözler söylenebilir, çok güzel açılımlar yapılabilir. Ben sadece bir noktayı nazara vermek istiyorum. Vaktimiz zaten tamamlandı. Ruha ağır, bedene ağır gelmeyen bir ibadet. Biraz bedene ağır gelse de ruh için, kalp için tiryak derecesinde bir ibadet namaz. Ayrıca sultanı kainat olan, ezelin ebedin padişahı olan Allah'ın huzuruna girmemize vesile vasıta namaz. İmanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümanatsız, hiçbir engel olmaksızın, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde, o ezel ve ebed ve hazain-i rahmet maliki, rahmet hazinelerinin maliki, defain-i saadet, saadet definelerinin sahibi olan, Cemil-i Zülcelal, Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir. Dolayısıyla Müslüman için, en büyük, en dehşetli dertler, problemler, sıkıntılar diye bir şey yoktur. Onların hepsi hiçtir. Yeter ki hakiki merciye, hakiki ilticagah yerine, Allah'a gidip bunları arz edebilsin. Rahmet hazinelerinin sahibi o, saadet definelerinin sahibi o, her şeyin dizgini onun elinde, bütün hayırlar onun elinde, bütün hasenat onun defterinde. Hayır isteyen ondan istemeli, mutluluk arzu eden, şifa isteyen, ne kadar sıkıntısı varsa onun izalesini isteyen ona yalvarmalı. Ve biz bu manayı namazla açabiliyoruz. Bir valinin, bir belediye reisinin, bir cumhurbaşkanı, başbakanın huzuruna girmek ne kadar sıkıntılıyken, ezelin ebedin padişahı, sultanı kainat olan zatın huzuruna namazla giriyoruz. O şerefe mazhar oluyoruz. Birinci ikaz, özetle, yani sen her gün her gün namaz kılacağım diye korkuyorsun ama ömrün çok uzun değil. Namaz da çok faziletli, çok güzel. Kılmadığın takdirde o günün zaten geçiyor, gidiyor, çok kısa ve faydasız gidiyor. Onu faydalı, semeradar yap, bu güzel, hoş, rahat, rahmet, hizmetle o günü kıymetlendir, o günü bereketlendir diyor. Cenab-ı Hak namazdan şevkimizi, aşkımızı, namaza karşı olan iştiyakımızı artırsın. Hiçbir şeyden lezzet almadığımız lezzeti bize namazdan versin ta ki seccadeye aşkla, şevkle koşalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.